Ayrım 19, Rüzgarın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 193. 1957, El Uvero, Almeida. Juan Almeida içinde onu durmadan gıdıklayarak güldürüp zıplatan bir sevinç olduğunu ileri sürüyor. Çok inatçı bir sevinç olsa gerek, kumsalları yoksullara, yoksul oldukları için ve siyahlara, suyu lekedikleri için kapalı olan bu adada onun siyah ve yoksul olarak doğduğunu dikkate alırsanız ve daha da kötüsü bir tuğla işçisinin yamağı ve bir şair olmaya karar verdiğini, bu karışıklıklar da yetmezmiş gibi yaşamını bir zar gibi Küba devrimi denen bu kumarın içine salladığını, Moncado baskıncılarından biri olarak hapse ve sürgüne mahkum edildiğini, gerilla olmazdan önce Granma Nenesim gemisinin dümencisi olduğunu ve yakın zamanlarda kıyıdaki Uvero kışlasına yapılan 3 saatlik saldırı sırasında 2 kurşuna, ölümcül olmamakla birlikte gene de yaman biri omzunda biri sol bacağında hedef olduğunu düşünürseniz. 1957 Santiago de Cuba. Bir imparatorluk elçisinin portresi. Birleşik Devletler Büyükelçisi Earl Smith, Santiago de Cuba kentinin anahtarlarını teslim alıyor. Tören sürer, demeçler gürül gürül akarken perdelerin ardından bir şamata duyuluyor. Büyükelçi belli etmeden dışarı bakıyor ve siyahlar giyinmiş bir kadın kalabalığının ulusal marşı söyleyip arada özgürlük diye bağırarak yaklaşmakta olduğunu görüyor. Polis kadınları coplayarak durduruyor. Ertesi gün Büyükelçi Guantanamo'daki U.S. üssünü ziyaret ediyor. Sonra da kendi çabaları sayesinde vergi zorunluluğu kaldırılan Freeport Sülfür ve Nikel şirketinin madenlerini geziyor. Büyükelçi hükümetin komünist saldırganlığından korunmak hakkı bulunduğunu kabul etmekle birlikte coplamaları kamu önünde kınıyor. Danışmanları elçiye Fidel'in çocukluğunda yürüyen bir motosikletten düştüğünden beri anormal olduğunu söylemişlerdir. Kendi öğrencilik yıllarında boks şampiyonu olan Büyükelçi, General Batista'nın her ne pahasına olursa olsun savunulması gerektiğine inanıyor. Batista iktidarda kaldığı sürece turistler daha uçakta kendilerine sunulan fotoğraflardan hafta sonunu birlikte geçirecekleri güzel kırma kızları seçebilirler. Havana bir Kuzey Amerika kentidir. Nevada işi tek kollu haydutlar, Chicago kökenli mafya babaları ve Miami'den ilk kalkan uçakla getirilmek üzere şöyle güzel, sıcak bir yemek ısmarlamak için bol sayıda telefonla dolu. 1957 El Hombrito, Che. Hombrito Vadisi'nde isyancılar ekmek pişirmek için bir fırın, eski bir mimeograf makinesinden ibaret bir basım evi ve tek göz bir kulübeden hizmet veren bir sağlık ocağı kurmuşlar. Ocağın doktoru Che adıyla tanınan Ernesto Guevara'dır. Che adının yanı sıra mate çayına ve ironiye olan düşkünlüğü gibi başkaca Arjantin geleneklerini de korumuş. Bir Amerika gezgini olan Che, Fidel'in güçlerine Guatemala'nın düşmesinden sonra yerleştiği Meksika'da katılmıştı. Burada geçimini resim başına bir peso alan bir fotoğrafçı olarak ve Guadalupe'li Meryem Ana'nın minik oymalarını satarak kazanıyordu. Hombrito kliniğinde Che neredeyse cüce kalmış şiş karınlı çocuklara, çok doğurup az yemekten yaşlanmış genç kadınlara, su kabakları gibi kuru ve boş erkeklere bakıyor. Çünkü yoksulluk herkesi yaşayan mumyalara dönüştürmüştür. Geçen yıl makineliler karaya yeni çıkmış gerillaları yere serdiğinde Che bir sandık mermiyle bir sandık ilaç arasında seçim yapmak durumunda kalmıştı. İkisini birden taşıyamazdı. O da mermilerde karar kıldı. Şimdi eliyle eski Thompson marka tüfeğini sıvazlıyor. Güvendiği tek cerrahlık aygıtı budur. Siyah Maestra'nın yaşlı campesinası koca çağını anımsıyor. Zavallı canım Che, ne zaman görsem başının belası astımla uğraşıyor olurdu. Ben de vah Meryem anacım derdim. Astımı tuttu mu bir suskunlaşır, usul usul solurdu. Kimi astımlılar telaşlanırlar, öksürür, gözlerini ağızlarını açar dururlar. Ama Che astımı yumuşatmaya çalışırdı. Astımını dinlendirmek için bir köşeye atardı kendini. İnsanların ona vah vah demesinden hoşlanmazdı. Zavallıcım demeye kalkışana şöyle bir bakış bakardı. Hiçbir şey demeden çok şey söyleyen bir bakış. Göğsünü ovuşturur, rahatlasın diye bir parça su ısıtırdım ona. İnsanı pohpohlamasını pek bilençe, ah sevgilim benim derdi. Öyle anasının gözüydü ki. 1958 Stockholm, Pele. Brezilya futbolu ışık saçıyor. Kendisi dans ediyor, karşısındakine de dans ettiriyor. İsveç'teki Dünya Kupası maçlarında Pele ile Garrincha, siyahiler soğuk iklimlerde top oynayamaz diyenleri yalancı çıkaran birer kahramandırlar. Neredeyse çocuk yaşta sopa gibi zayıf olan Pele, göz doldurmak için göğsünü şişirip başını dikleştiriyor. Futbolu tanrıymış gibi oynuyor, kendini futbola ciddi olarak adamış bir tanrı. Topla her yerde, her zaman randevusu var, top da onu hiçbir zaman atlatmıyor. Pele topu ta havaya fırlatıyor, top havada eğmek çizerek gene onun ayağının dibine düşüyor. Uslu, minnet dolu, yoksa görünmez bir lastik bantla onun ayağına mı bağlı? Pele topu alıp kaldırıyor, göğsünü şişiriyor ve top kayarak onun bedeninden aşağı yuvarlanıyor. Pele topu yere değmesine izin vermeden öbür ayağını alıyor ve tazı gibi seyirterek gole koşuyor. Hiç kimse tutamıyor onu, ta ki topu bembeyaz pırıl pırıl kalenin tam ortasına oturtuncaya değin. Sahada ve saha dışında Pele kendine iyi bakıyor. Zamanının tek bir dakikasını boşa harcamadığı gibi cebinden tek bir metelik bile düşürmüyor. Daha son zamanlara kadar rıhtımda ayakkabı boyardı. Pele yükselmek için doğmuş, bunu kendisi de biliyor. 1958 Stockholm, Garrincha. Garrincha her an aralarına atılacakmış gibi yaparak öbür takımdakileri allak bullak ediyor. Yarım dönüş, tam dönüş derken geliyormuş gibi yapıyor, meğer gidiyormuş. Gidiyormuş gibi davranıyor ama geliyormuş meğer. Afallayıp kalan hasımlar kıçüstü yuvarlanıyorlar. Garrincha sahaya muz kabuğu serpiştiriyormuş sanırsınız. Gol çizgisinde kaleci dahil herkesi atlattıktan sonra topun üstüne oturuyor, sonra geriye gidip her şeye yeni baştan başlıyor. Seyirciler keyiflidir ama menajerler saçlarını başlarını yoluyorlar. Garrincha, bu eğri bacaklı tasasız kuş, gönül eğlendirmek için futbol oynuyor ve sonuçları aklından siliyor. Onun gözünde futbol hala bir şenliktir, görev ya da ticaret değil. O küçücük alanlarda, kumsallarda hiç karşılıksız oynamayı seviyor ya da birkaç şişe bira karşılığında. Bir sürü çocuğu var, kendisinin ve başkalarının çocukları. Her zaman son kezmiş gibi yiyip içiyor. Açık elli olduğundan varını yoğunu dağıtıyor, zırnıksız kalıyor. Garrincha kaybetmek için doğmuştur ama kendisi bunu bilmiyor. 1958 Sierra Maestra, devrim durdurulamaz bir kırk ayaktır. Savaş doruğa tırmandığı sırada kurşun yağmurları altında Fidel Sierra Maestra'da tarım reformu başlatıyor. Campesinolar ilk topraklarına kavuşuyorlar ve de ilk doktorlarına, ilk öğretmenlerine, hatta ilk yargıçlarına. Ki bunun tartışmaları sona erdirmek için silahtan daha tehlikesiz bir yol olduğu söyleniyor. Batista'nın sayıları 10.000'i aşan askerlerinin elinden şimdi kaybetmek dışında bir şey gelmez gibidir. İsyancıların ordusu onlarla kıyaslanmayacak kadar küçük ve hala donanımsız. Ne var ki bu gücün içinde, dışında, önünde ve arkasında halk var. Gelecek bugündür. Fidel son bir hücum başlatıyor. Küba bir uçtan bir uca. Biri Che Guevara'nın, öbürü Camilo Cienfuegos'un komutasında iki kol halinde 160 gerilla dağlardan inerek ovaları fethediyor. 1958 Yaguahay, Camilo. Sanki tılsımlıymış gibi bombardıman ve baskınlardan yakayı sıyıran isyancı kollar adanın göbeğini hedefleyerek Küba'yı ikiye biçiyor. Camilo Cienfuegos 11 gün savaşarak Yaguahay kışlasını ele geçiriyor. Çe'de Santa Clara kentine giriyor. Ansızdan Batista'nın adasının yarısı ortadan kaybolmuştur. Yiğit ve açgözlü Camilo öyle göğüs göğüse çarpışıyor ki öldürdüğü düşman askerinin tüfeğini yere düşürmeden havada yakalıyor. Birçok kereler işini bitirmeye gelen kurşundan kıl payı kurtuluyor ve bir keresinde iki gün ağzına lokma koymadıktan sonra bütün bir oğlağı gövdeye indirince öle yazıyor. Camilo Cienfuegos bir eski zaman peygamberinin sakalıyla yelesine sahip. Ama tasalarla kırışmış olması gereken yüzünde kulaktan kulağa gerilen bir gülümseme görülüyor. Kendi en beğendiği marifeti dağlardayken bir gün Tentürdiyop'la tepeden tırnağa kızıla boyandıktan sonra kollarını çaprazlayıp yerde ölmüş gibi kıpırtısız yatarak alçaktan geçen hafif bir düşman uçağını aldatmasıdır. 1959 Havana, Küba Batistasız uyanıyor. Yılın ilk günü, diktatör Santo Domingo'da karaya çıkıyor ve meslektaşı Trujillo'ya sığınıyor. Havana'da önceki rejimin cellatları için Sove Cui Pio geçerlidir. Bir çığ boşanması. U.S. Büyükelçisi Earl Smith dehşet içinde kalmıştır. Sokaklara ayak takımı ve bir avuç saçı sakalına karışmış, pis, yalın ayak gerilla el koymuş, tüfek atışlarıyla tempo tutarak Gua Guanco dansı yapan bir Latin Dillinger çetesi. Rumba. Gua Guanco rumbanın bir türüdür. Kübalıyım diyen her Kübalı da ister barışlı olsun, ister savaşta ya da ikisinin arasında rumbayı cebinde taşır. Kübalı sokakta kavga ederken bile rumba yapar. Bu yüzden şimdi kurşunların dansına gözünü kırpmadan katılıyor ve kalabalıklar onları çağıran davulların ardından kabarıyor. Zevk alıyorum bundan. Beni vururlarsa çok kötü olur ama hiç değilse şimdi keyif çatıyorum. Sokaklarda da tarlalarda da müzik kendini kapıp koyveriyor. Durdurmanın olanağı yok. Davullarla, davul yoksa bedenlerle çalınan ya da havada var olan bu rumba ritmini. Kulaklar bile rumba yapıyor. 1959 Havana, Karayipli bir Casanova'nın portresi. Dominik Büyükelçisi Porfirio Rubirosa bu dehşet verici manzarayı içi ürpererek bakıyor. Kahvaltıda yalnızca bir fincan kahve içiyor. Duyduğu haber iştahını kaçırmıştır. Düzinelerle uşak sandık kapaklarını çiviler, bavul ve kutuları kapatırken Rubirosa sinirli ellerle bir sigara yakarak pikapa en sevdiği pilavı koyuyor. Ağzımın tadı. Yatağının üstüne güneşin hiç batmadığını söylüyorlar. Trujillo'nun Küba'daki adamı prenseslerin, zengin aile kızlarının, sinema yıldızlarının başını döndürmekle ün salmıştır. Rubirosa kadınları övgülere boğarak büyüler, onlara ukulelesiyle şarkılar çalar, sonra da onları sever ya da döver. Kimine sorarsanız Rubirosa'nın o müthiş enerjisi çocukluğunda içtiği siren sütünden kaynaklanmaktadır. Vatansever Dominikliler ise gizin Trujillo'nun Pegapolo bitkisinden üretip U.S.'e ihraç ettiği bir kudret şurubu olduğunu ileri sürüyorlar. Rubirosa'nın meslek yaşamı Trujillo'nun onu kendine damat yapmasıyla başlamıştı. Paris'teki Dominik elçisi olarak Hitler'den kaçan Yahudilere vize sattığı dönemde gelişti ve Doris Duke ve Barbara Hutton gibi multimilyoner kadınlarla evlendiği zaman doruğa erdi. Kan kokusu nasıl köpek balıklarını heyecana getirirse bu tropik Casanova'sına da para kokusu heyecan veriyor. 1959 Havana, ancak başlamak hakkını kazandık diyor Fidel bir tankın tepesinde, Sierra Maestra'dan dosdoğru kente indiği zaman. Dalga dalga taşıp kabaran bir kalabalığa, bütün bu olup bitenlerin bir sonuca benzemekle birlikte yalnızca bir başlangıç olduğunu söylüyor. Küba topraklarının yarısı işlenmemiş durumdadır. İstatistiklere göre geçen yıl ada tarihinin en verimli yılı olmuş. Gel gelelim istatistikleri ne de başka herhangi bir şeyi okumasını bilmeyen campesinolar bunun ayırdığında değiller. Bundan böyle işler değişecek. Sierra'larda olduğu gibi burada da tarım reformu ve okuma yazma seferberliği en ivedi sorunlardır. Ama bundan da önce sırada bir kasaplar ordusunun dağıtılması var. En azgın işkenceciler duvar önüne diziliyor. pek yerinde olarak kemik kırıcı adıyla anılan işkenceci, infaz müfrezesinin her tüfek doğrultusunda düşüp bayılıyor. Onu bir direğe bağlamak zorunda kalıyorlar. 1960 Brezilya. Bir kent ya da hiçliğin ortasında bir sanrı. Brezilya yeni başkentinin perdesini açıyor. Çölün kırmızı tozları üstüne çizilmiş bir haçın ortasında Brezilya ansızın doğuyor. Kıyıdan çok uzaklarda, her şeyden çok uzaklarda, dünyanın bitiminde. Yoksa başlangıcı mı? Kent baş döndüren bir hızla kuruldu. 3 yıl boyunca burası bir karınca yuvasıydı. İşçilerle teknisyenler gece gündüz omuz omuza işlerini, aşlarını, damlarını paylaşarak emek verdiler. Gel gelelim Brezilya bitince kardeşlik yanılsaması da bitti. Kapılar yüzlere çarpıldı. Bu kent uşakların kenti değil. Brezilya onu elleriyle kurmuş olanları dışarıda bırakıyor. Onların yeri sanki Allah tarafından kentin eteklerinde yerden bitercesine üst üste yığılan gecekondulardır. Hükümetin kenti bu, yetkenin evi. Ne plazalarında insan var ne de yürüyecek yol. Brezilya bir ay kentidir, ışıklı, bembeyaz. Yükseklerde Brezilya'nın ta yukarılarında yüzüyor, ülkenin pisliklerinden ve çılgınlıklarından uzak. Saraylarının mimarı Oscar Niemeyer, Brezilya'yı böyle hayal etmiş değildi. Görkemli açılış bayramı yapıldığında Niemeyer podyuma çıkmadı. 1960 Rio de Janeiro, Niemeyer. Dik açılardan ve kapitalizmden nefret ediyor. Kapitalizme karşı elinden pek bir gelen yok ya, dik açıları mekanı boğan bu zorbaları o mimari tasarımlarıyla boğuyor. Onun mimarisi duyguları okşar, özgürdür, bulutlar kadar da hafif. Niemeyer insanların yaşadığı yerleri bir kadın bedeni gibi hayal eder. Ya da bir kumsal çizgisi, bir tropik meyvesi. Ya da bir dağ biçiminde. Yeter ki dağ göğün önünde güzel yuvarlaklara ayrılsın. Tıpkı Rio de Janeiro'nun dağları gibi. Tanrı'nın kendini Niemeyer sandığı gün tasarlayıp yarattığı o dağlar. 1960 Rio de Janeiro, Guimarães Rosa. Evleri sözcüklerle kuran Guimarães Rosa'nın dili hem cüretlidir hem de kıvrak. Metronom gibi dakik olan, dünyaları verseniz kırmızı ışıkta geçmeyen, resmiliği seven bu beyefendi tutkuyla sıcacık yapıtlar yaratıyor. Bu kibar profesyonel diplomatın öykü ve romanlarında müthiş trajedi fırtınaları kopuyor. Kalemini eline aldığı zaman bütün yazın kurallarını alt üst ediyor. Akademiye gidebilme hayalleri kuran bu tutucu burjuva. 1960 Artemisa, yüz binlerle pala havada sallanıyor, hışırdayarak, vınlayarak, çarpışıp şakırdayarak Fidel'in konuşmasının, daha doğrusu kürsüden söylediği şarkının geri planında bir savaş müziği oluşturuyor. Burada, adanın bu doğu ucunda Fidel Castro işçilere, Texaco petrol şirketine neden el koyduğunu açıklamaktadır. Birbirini izleyen darbeler karşısında Küba ne ürküyor ne de baş eğiyor. Birleşik Devletler'in Dışişleri Bakanlığı tarım reformuna karşı mı çıkmıştır? Küba, US'in sahip olduğu toprakları Campesinos'lar arasında bölüştürüyor. Eisenhower uçak yollayıp şeker kamışı tarlalarını ateşe verdirtiyor ve Küba'dan şeker almayacağını söyleyip gözdağı mı veriyor? Küba ticaret tekelini kırarak Sovyetlere petrol karşılığında şeker satıyor. US petrol şirketleri Sovyet petrolünü işlemeyi red mi ediyorlar? Küba şirketleri ulusallaştırıyor. Her konuşma bir yön gösteriyor. Fidel saatler saati mantık yürütüp soru soruyor, öğretip öğreniyor, savunurken suçluyor ve bu arada Küba el yordamıyla ilerliyor. Attığı her adım bir yol arayışıdır. 1961 Santo Domingo, Trujillo döneminin 31. yılında. Çalışma masasının üzerinde yaldızlı küpidonlarla dansçı kızlar arasında duran kağıt ağırlığı porselenden bir beyzbol eldivenidir. Trujillo büstleri ve Trujillo fotoğraflarıyla sarılı olarak Trujillo casuslarının ilettiği en son komplocular listesini gözden geçiriyor. Bileğinin küstah bir bükülüşüyle yarın sabah uyanmayacak olan erkek ve kadınların adlarını işaretliyor. Bu arada işkencecileri Ozağına kalesindeki tutukluların ağzından çığlıklar arasında yeni adlar kopartmaktalar. Bu listeler Trujillo'yu hüzünlü düşüncelere daldırıyor. Komplocuların en başında US Büyükelçisiyle daha düne kadar hükümetinde üye olan Batı Hint Adaları Başpiskoposu var. Şimdi imparatorluk ve kilise dünyanın gözünde kabul edilemez duruma düşmüş olan sadık oğullarını yatsıyor. Onun o cömert elini iteliyorlar. Dominik Cumhuriyeti'ndeki kapitalist gelişmenin kitabını yazmış olanlardan böylesi nankörlük görmek Trujillo'yu derinden yaralıyor. Gene de göğsünde, göbeğinin üstünde ve duvarlarında asılan sayısız nişanların arasından o hala en çok Vatikan'ın ulu haç nişanını ve yıllar önce US deniz piyadelerine verdiği, hizmete karşılık aldığı küçük madalyayı seviyor. Tüm sorunlara ve sıkıntılara karşın o son nefesine kadar Batı'nın nöbetçisi olarak kalacaktır. Kendi kendisine ana vatanın koruyucusu, ana vatanın kurtarıcısı, ana vatanın babası, parasal bağımsızlığın kurucusu, dünya barışının savunucusu, kültür dostu, bütün Amerikalıların bir numaralı antikomünisti, seçkin ve çok şerefli generalissimo şanlarını yakıştırmış olan bu adam. 1961 Santo Domingo, merhum Ussimo. Miras olarak ardında bütün bir ülke bırakıyor. Santo Domingo'daki dolaplarında duran 9600 boyun bağını, 2000 takım elbiseyi, 350 üniformayla 600 çift ayakkabıyı ve İsviçre bankalarındaki özel hesaplarında duran 30 milyon doları saymazsanız, Rafael Leonidas Trujillo, arabasının kurşunlarla delik deşik edildiği bir pusuya düşürülmüştür. Oğlu Ramfis Paris'ten uçakla geliyor, mirasa, cenaze törenine ve alınacak öce vaziyet etmek üzere. Porfirio Rubirosa'nın meslektaşı ve arkadaşı olan Ramfis, geçenlerde Hollywood'a yaptığı kültürel bir görev gezisinden sonra kendince üne kavuştu. Hollywood'da Ramfis, Kim Novak'la Zsa Gabor'a Mercedes-Benz'lerle şinşila kürk mantolar armağan etmişti. Dominik Cumhuriyeti'nin aç, çıplak ama cömert halkı adına. 19. Ayının sonu. Sayfa 203.